Ayrım 8.
Kimi yerine koysam Rusları yenebilir miydi acaba? Süleyman Paşa'nın başkumandanlığında ne hale düştüğümüz görülmedi mi? Gazi Osman Paşa gibi mübarek bir asker bile o kertede mesuliyet almaya yanaştı mı? Savaşı neden kaybettiğimizi bilmemiz lazımdır. Fakat şunu bunu suçlamak için değil, bir daha memleketimizde aynı yanlışları yapmamak için. Ben Yunan muharebesinde bir daha bu hatalara düşmedim. Ordunun içinden bölünmesinin ne olduğunu biliyordum. Bir kumandanın nefsine güveni olması gerektiğini biliyordum. İyi hazırlanmış bir orduyu müdafaya sokmanın onun kuvve-i maneviyesini törpülemek olduğunu biliyordum. Ordular arasındaki sayı üstünlüğü bütün bunlardan sonra gelir. Fakat bunu öğrenebilmekliğim için Rus yenilgisinin acısını 20 bu kadar yıl içimde taşımam gerekliydi. Dünyadan çok ahirete yakın olduğum şu günlerde bir vicdan muhasebesi yaparak düşünüyorum ki büyük hata ta dedemin günlerinden bu yana yuvarlana yuvarlana gelmiştir. Yeniçeriliği ortadan kaldırmışız ama Yeniçeriliği bozan sebepleri ortadan kaldırmamışız. Bu ocağı söndürmek bize dün kulumuz olan Mehmet Ali Paşa'nın at oynayarak Kütahya önlerine gelmesine, Ruslarla Aynalı Kavak Muahedesi'nin yapılmasına, Tanzimat Fermanı'nın çıkarılmasına patlamıştır. Hem bari orduyu politikadan çekebilseydik. Yeniçerilerin 1'e kadar kırılmasının üstünden 40 yıl bile geçmeden Hüseyin Avni Paşa'nın ordusu amcam Abdülaziz Han'ı tahtından indirdi. Hanedana karşı olanlar, hanedandan yana olanlar diye bölündü yeni baştan ordu. 93 muharebesini kaybettik. Biraderim Murad'ı da beni de tahttan indiren aynı ordudur. 93 muharebesini niçin kaybettiysek Balkan Harbi'nde onun için kaybettik. Tarih değil, hatalar durmadan tekerrür ediyor. Bugün bir vatan kaybediyorsak sebebi yine odur. Osmanlı tarihini anlayanlar bilirler ki bu ülke kuvvete dayanarak değil, adalete dayanarak kurulmuştur. Eğer Osmanlı orduları gittikleri yere adalet yerine zulüm götürselerdi, bu imparatorluk kurulmadan çekirdek halinde parçalanırdı. Adalet meşruiyetin temelidir. Meşruiyet hükmetmenin mesnedidir. Kuvvet meşruiyetin müeyyidesidir. Bu halde kuvvet meşruiyete, hükmetme adalete dayanmak zorundadır. Her kim ki adaletsiz hükmetmeye, meşruiyetsiz kuvvet kullanmaya kalkarsa yıkılır. Ordu gayesi içinde elindeki kuvveti kullanırsa meşru, gayesi dışına kayarsa gayrimeşrudur. Belki bazı şeyleri yakar, yıkar ama sonunda kendisi de yıkılır. Ve maalesef bu enkazın altında bazen bir devlet de çöker. 28 Mart 1333-1917 Beylerbeyi. Hatırıma gelmişken şunu da kaydedeyim. Düşmanlarım benim sansür memurlarımdan çok şikayet etmişlerdir. Ben evham ve korku içinde yaşarmışım da bu yüzden pireyi deve görürmüşüm. Benim memurlarım da böylece gazetelerin haberlerini, yazılarını anlaşılmaz hale koyarlarmış. Hayır, ben evhamlı olmamaya dikkat ettiğim kadar gafil olmamaya da dikkat ettim. Çünkü gaflet evhamdan da büyük zarar getirir. Mekteplerimde okuttuğum, Avrupa'ya gönderip dünyayı öğrenmelerini sağladığım insanların bazıları kabiliyetsiz çıkıyorlar. Avrupa'da neye bakıp neyi görmeleri gerektiğini kestiremedikleri için memlekete zararlı fikirlerle dönüyorlardı. Kendilerini yanlış yetiştirdiklerinden dolayı cezalandıramazdım ama başkalarını da yanlış yetiştirmelerine izin vermek hakkım değildi. Bir küçücük kasabamızda %50'nin üstünde gayrimüslim varsa orada kaymakamın ve memurların gayrimüslimlerden seçilmesine adaletin icabı görüyorlardı da koskoca 250 milyonluk Hindistan'ın İngiltere parlamentosunda bir tek temsilcisi bile olmadığını düşünmeyi akıllarından bile geçirmiyorlardı. İngiltere'de meşrutiyeti görmüşler ve hayran olmuşlardı ama İngiltere'de meşrutiyeti kimin kullandığına bakmamışlardı bile. Bu cahilane fikirlerini gazetelerde yazmak, memleketi böylece altüst etmek istiyorlardı. Bırakmıyordum, o zaman zalim diye bana hücum ediyorlardı. Avrupa'ya giden bazı gençler orada laboratuvarda ne olup bittiğine başlarını bile çevirmeden kadınların erkeklerle dans ettiklerini görüyorlar, içki içtiklerine hayran kalıyorlar ve memlekete gelince Avrupa medeniyetin üstünlüğü diye bunu öğütlemeye çalışıyorlardı. Yanlıştır diyordum. O zaman beni örümcek kafalı olmakla suçluyorlardı. Yine Avrupa'ya gönderdiğim gençlerin bazıları Fransız ihtilalini okuyup öğreniyorlar, bu ihtilalin neden koptuğunu araştırmadan buna özeniyorlar ve memlekete geldikleri zaman halkı ayaklanmaya çağırmayı vatanseverlik sayıyorlardı, izin vermiyordum. O zaman tıpkı ülkemin düşmanları gibi bana Kızıl Sultan diye hücum ediyorlardı. Ben bu fikirlerin memleketimde yayınlanmasına engel oluyordum. Sansür işte budur. Çeşitli çalkantılar içinde ayakta durmaya çalışan ülkeme, şifa yerine zehir sunmak isteyenlerin önüne geçmenin adı sansürdür. Yazdım, yine yazacağım. Söyledim, yine söyleyeceğim. Benim ülkemde hangi fikir adamı, hangi edebiyatçı, hangi bilgin faydalı bir yazı yazmış, konferans vermiş yahut kitap çıkarmış da ben bunu önlemişim. Bırakınız önlemeyi, ben buna destek olmamışım. Bu kendini bilmez, yaşadığı ülkeyi bilmez, görüp okuduğunu bilmez bazı kelamlar, bazı kelimelerle beni taşlamak hevesine düşmüşler ve memurlarım ülkenin vahdetini ve huzurunu korumak için bunları engellemişlerse, kendilerine memleketim namına teşekkür ederim. İyi etmişler, berhudar olsunlar. Bahçıvan çiçeklerini nasıl muzur böceklerden korursa, ben de memleketimi sözde fikirlerden korudum. Onların devletimi kemirmesine müsaade etmedim. Fakat bu gençlere yanlış fikir sahibidirler diye zulümle değil, şefkatle muamele ettim. Pek çokları ile teker teker uğraştım. Onlara doğru yolu göstermeye çalıştım. Onların gençlik ateşini memleketin hayrına çevirmeye çalıştım. İçlerinde muvaffak olduklarım da oldu, olmadıklarım da. Harcadığım emekler helal olsun. Bu gayretlerimi vicdanları satın almak için değil, vicdanları aydınlatmak için kullandım. Dünyaya nefesle, ahirete nefisle bağlı olduğum şu günlerde apaçık söylüyorum ki, benden sonra devlete el koyanlardan hiçbiri benim kadar fikre saygılı olmasını bilmediler. Hürriyet, hürriyet diye devlete oturdular. Fakat gelir gelmez hürriyeti yalnız kendileri için istediklerini de ortaya koydular. Onların anladıkları hürriyetin bana sövüp sayma, kendilerini alkışlama hürriyeti olduğu eserlerle ortadadır. Köprü üstünde muhalif muharir öldürmek hürriyeti de buna dahil. Tanrı memleketimi bu çeşit hürriyetlerden korusun. 31 Mart 1333-1917 Beylerbeyi. Tarihi koyarken elimde olmadan titredim. Gerçi yani tarih hesabiyle o güne daha 13 gün var. Bu isim rakam olmaktan çıkmış bir tarih dönemine nişan olmuştur. 31 Mart olaylarının ortaya çıkacağını önceden pek az kimseler hissettiler. Fakat gerçeği sebebi ve sebep olanları hiçbir kimse tamamıyla bilmemiştir. Bu meselenin kapalı kalmasını asla istemem. Hiçbir yönünü saklamadan, değiştirmeden yazacağım. 31 Mart olayları ile benim kesinlikle ilişiğim yoktur. Hatta kendiliğinden gelmiş bu fırsattan yararlanmaya bile tenezzül etmedim. Eğer olaylara girmek isteseydim ve yararlanmayı düşünseydim, bugün Beylerbeyi'nde değil, Yıldız Sarayı'nda bulunurdum. 10 Temmuz'da pek zayıf oldukları halde benim hoşgörümü zaafıma veya kuvvetimden yararlanmak yolunu bilmediğime bağlayarak İttihat ve Terakki Cemiyeti yukarıdan atıp tutmaya başladı. Buxton'a verilecek ziyafet meselesinde Kamil Paşa'nın haklı itirazı Babali ile İttihat ve Terakki genel merkezinin arasını açtı. Nigen Bağını Meşrutiyet, Meşrutiyet Bekçileri, olmak üzere 3. Ordu'dan getirilen avcı taburları ve bu taburlardan 2. Fırka'nın bir taburu birdenbire tepelemeye kalkışması İstanbul'daki askerlerin kalbini kırmıştı. İttihat ve Terakki her gün biraz daha düşüyordu. İki taraf basını ise özellikle İslamları birbirine düşürmekteydi. Kamil Paşa kesin tedbirlere başvurmanın yeri ve zamanı geldiğini söyledi. Edirne'de bulunan 2. Ordu Kumandanı Ferit Nazım Paşa da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin her işe karışmasından ve cemiyete bağlı subayların tavır ve tutumlarından iyice usanmıştı. Kesin tedbirler alınmasını bana yazı ile bildiriyordu. Avcı taburlarını geri çevirmeyi ve buradaki askerleri yatıştırıp azaltmayı kararlaştırmıştık. Harbiye Nazırı Ali Rıza Paşa, kabiliyetli bir asker ise de yumuşak bir adamdı. Ayrıca da cemiyete kendisini iyice kaptırmıştı. Nazım Paşa'nın o günlerde kamuoyunda bir yeri vardı. Vaktiyle Erzincan'a sürülmüş olması siyasi bir sebebe bağlı olmamakla beraber paşayı halka sevdirmişti. İstediğim huzuru, durumu eski haline getirmek ve milli murakabenin rahatça işlemesini sağlamaktı. Nazım Paşa ile olan bu macerayı unuttum ve harbiye nezaretine getirilmesini kabul ettim. Bahriye Nazırı da cemiyete gönlünü kaptırmışlardandı. Bu nezarette de vekaletine Hüsnü Paşa'nın getirilmesine uygun buldum. Bazı gazetelerle milletvekilleri ve ayan azaları bunu meşrutiyete bir darbe gibi gördüler. Kamil Paşa kabinesinde bulunan İttihatçı nazırlar hemen çekildiler. Adliye Nazırı Manyasizade Refik Bey biraz sonra ölüme bağlanacak bir hastalıkla evinde yatıyordu. Cemiyetin bazı ileri gelenleri ve özellikle Selanikli Rahmi Bey ile aralarının açık bulunduğunu işitiyordum. Manyasizade fikir bakımından Kamil Paşa'ya yatkındı. Bu yatkınlığından ben yararlanmak istemediğim halde cemiyet ileri gelenlerinden Kamil Paşazade Sezai Bey ile binbaşı Enver Bey evine kadar gidip ölüm döşeğinde istifasını imzalattılar. Nazım Paşa ilkin Nigenbahı Meşrutiyet taburlarını yan yana göndermeye teşebbüs etti. Fakat o gün toplanan Meclis-i Mebusan, Millet Meclisi, Kamil Paşa kabinesine düşürmeye karar verince her teşebbüs öylece kaldı. Bu celsenin nasıl yapıldığı malumdur. Başta Enver Bey olduğu halde bir sürü subay ve er resmi ve sivil elbise ile Millet Meclisi'nin içine tutmuşlar ve bir zırhlıyı Millet Meclisi'nin hizasına getirmişlerdi. Millet Meclisi'nin aldığı kararı bana Reis Ahmet Rıza Bey getirdi ve milletin bu arzusunu bana tebliğ ederken böyle hürriyet aşkı içinde yapılmış müzakerelerin ve kararların zamanı Hümayunumuza şeref bahş olacak tarihi başarılarından biri olduğunu da çocukça bir inançla söylemeyi unutmadı. Milletin bu konuda ne kadar istekli olduğunu bilmem fakat Kamil Paşa'nın böylece düşürülmesi hayırlı değildi ve hayırlı olmadı. Millet Meclisi'nin çoğunluğuna dayanan cemiyet, Hüseyin Hilmi Paşa'nın sadaretini istiyordu. Güçlükleri çoğaltıp sürdürmemek için kabul ettim. Benden emin değildiler. Bu sebeple Dahiliye Nezaretini de İçişleri Bakanlığı pek güvendikleri Hüseyin Hilmi Paşa'ya verdiler. Kamil Paşa'yı tutanlara öteki muhalifler de katıldı. İki taraf açıktan çekişmeye başladılar. Gazeteler meşrutiyeti değil, İttihat ve Terakki ileri gelenleriyle Kamil Paşa ve Kamil Paşa'dan yana olanların şahsi gaye ve ihtiraslarını düşünüyorlardı. Hürriyet bizim kabiliyetlerimizi tamamıyla gösterdi. Nerelere gücümüz yettiğini, nelerin karşısında durakaldığımızı meşrutiyet sayesinde ve 3-4 ay içinde tamamıyla öğrendik. Tehlike açıktan açığa görünüyordu. Bu sırada İttihat-ı Muhammedi heyeti ortaya çıktı. Bir bu eksikti. Bu cemiyeti kurmuş olan Derviş Vahdeti Kıbrıslı bir serseriymiş. Kamil Paşa'nın oğlu Sait Paşa bu sırada en çok çalışıyordu. İsmail Kemal Bey ile öteki muhalifler de Sait Paşa ile beraberdiler. Asker arasına büyük bir fitne salındığını haber aldım. Bir ihtilalin kopmasını, özellikle askerin bu işlere karışmasını hem şahsım için hem devletim hesabına çok tehlikeli görüyordum. Hüseyin Hilmi Paşa'ya durumu bildirdim. Hatta bir gece Harbiye Nazırı ile Hassa Ordusu Kumandanı Gazi Muhtar Paşazade Mahmut Paşa'yı saraya çağırdım. Sadrazamla birlikte durumu uzun uzun müzakere ettik. Durumun ağırlığını takdir ettiklerini ve gerekli tedbirleri hemen alacaklarını söylediler. Fakat tedbirler alındıkça durum büsbütün karışıyordu. Ortada aciz vardı. Gazeteler, cemiyetler, kulüpler körüklüğe körüklüğe 31 Mart yangınını ilan ettiler. Olayın sorumluluğunu paylaşmamak için ben karışmadım. Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti yürekten isteseydi ayaklanmayı 2 saat içinde bastırırdı. Çünkü adamlarımın tahkik ve teminlerine göre ilk hareket 3-5 askerden çıkmış. Bunları kandıran Hamdi Çavuş adlı bir Arnavut'u bulan ve para veren de Kamil Paşazade Sait Paşa idi. Sait Paşa'yı meşrutiyetten sonra yalnız bir kere huzuruma kabul etmiştim. Sebebi de o sırada sadrazam bulunan babasına aleyhimde yayınlanıp köprü üstünde satılan Mahkeme-i Kübra adlı bir hicviye ile benzeri yayınların hükümetçe resmen yasaklanmasını hatırlatmaktı. Sait Paşa'yı bir yaverim sıfatıyla çağırıp sadrazama irade tebliğ ettirmiştim. Mahkeme-i Kübra bir zamanlar Avrupa'da basılmıştı. Muharriri de harp okulu öğretmenlerinden, ismini şimdi hatırlamıyorum, bir binbaşı olduğunu soruşturarak öğrenmiş ve kendisini sürmüştüm. İstanbul'da da basılıp dağıtıldığını oğlum Ahmet Efendi büyük üzüntü içinde ve ağlayarak haber verdi. Kamil Paşa'nın oğlunu işte bu üzüntü içinde çağırdım. Kim olsa böyle davranırdı. Böyle davranması hakkı ve vazifesiydi. Hem padişahtım hem de en ağır iftiralarla açıkça tahkir ediliyorum. Milletimi candan bağışlarım. 3-5 adamın yaygarası sevgili milletimin hayatı değildir. 600 seneden beri baba demeye alıştıkları bir padişaha benim sadık memleketimin ruhu sövüp sayamaz. Sade'de gelelim. Hüseyin Hilmi Paşa ile arkadaşlarında beceriksizlik olmasaydı 31 Mart olayı bir saatten fazla sürmez, belki de hiç olmazdı. Yangın bacayı sardıktan sonra Hüseyin Avni Paşa kabinesi istifa etti. Ayasofya meydanına toplanmış olanlar Kamil Paşa'nın sadrazamlığını, Nazım Paşa'nın harbiye nazırlığını istediler. Hırsları körüklememek için tarafsız Tevfik Paşa'yı sadrazamlığa, Gazi Ethem Paşa'yı da harbiye nezaretine getirdim. İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin nerede saklı olduklarını biliyordum. Babali'den gece ve gizlice Makriköy'deki evine araba ile götürülen Ahmet Rıza Bey'i muhafaza için güvendiğim adamları görevlendirmiştim. Ali Kabuli Bey ölümü 1909, 31 Mart olayında öldürülmesiyle adı duyulmuş bir deniz subayıdır. Asarı Tevfik Zırhlısı kumandanıydı. Yobazlar şeriata ve padişaha düşman olduğunu fitleyerek askerlere gemiden aldırdılar. Yıldız Sarayı'na Abdülhamit'in penceresi önüne getirdiler. Yıldız'daki saat kulesinin yanında isyancı askerler tarafından Abdülhamit'in gözleri önünde öldürüldü. Bey'in katlinde parmağım göründüğünü sonradan gazetelerde okudum. Bu iftirayı da nefretle red ederim. Eğer intikam almak gerekseydi ve ben de buna tenezzül etmiş olsaydım, Ali Kabuli Bey gibi inkılapta 4. 5. dereceyi bile tutamamış ve daha doğrusu hiçbir şey yapamamış bir suçsuz adamı öldürtürdüm. Gazi Muhtar Paşa'nın oğlu Mahmut Paşa'yı cemiyet ne olur ne olmaz diye bana karşı aldığı tedbirler sırasında hassa kumandanı tayin ettirmişlerdi. Bununla beraber 31 Mart gürültüsü sırasında Mahmut Paşa'yı ölümden kurtarmış olan benim. Bu gerçeği Yıldız ve Kadıköy telgrafhanesindeki vesikalar ispatlar. 31 Mart'ın gerekçesini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu cemiyete dayanan hükümetin tecrübesizliği ve tedbirsizliği hazırladı. Başta Kamil Paşa, Zade Sait Paşa ile İsmail Kemal Bey oldukları halde bir takım İttihat Terakki muhalifleri de bu durumdan yararlandılar. Basın bilmeyerek ve tehlikeyi hissetmeyerek ateşi körüklüyordu. Nisan'ın 1. günü yayınlanan gazeteler genellikle ayaklananların şakşakçısı olmuş ve Murat Bey'in mizanı en ileri giderek subaylarını öldüren erlere gazilik dağıtmıştı. O günkü mizanı okuyan inanır ki bu ayaklanmanın düzenleyicisi ve elebaşısı Murat Bey'dir. Halbuki tertipçilik şöyle dursun, ayaklanmanın olacağından bile mizan yazarının haberi yoktu. O kendi kendine öyle bir süs vermiş ve her şeyde olduğu gibi bu işte de övünüp durmuştu. Eğer bu mesele için Murat Bey asılanların arasına karıştırılmış olsaydı pek günah olacaktı. Ben Murat Bey'i hiçbir zaman sevemedim. Şimdi sağ mıdır değil midir bilmem. Ölümü 1912. Başkalarının ispat ettikleri gerçekten çok, kendi hayaline inanır ve tapar bir adamdı. Mizan gazetesini ilk defa İstanbul'da çıkarırken Muhacirin Komisyonu Reisi Yusuf Rıza Paşa aracılığı ile bana yaklaşmıştı. Yusuf Rıza Paşa o zamanki sadrazam Kamil Paşa'nın can düşmanı idi. Murat Bey, Kamil Paşa'ya karşı yaptığı şiddetli hücumlarla Rıza Paşa'nın maksadını ve düşmanlığını iyice okşuyordu. Ermeni meselesinin en buhranlı bir döneminde bana başmabeyincim Hacı Ali Bey aracılığı ile bir muhtıra verdi. Huzuruma kabul ederek uzun uzadıya konuştum. Daha önce de birkaç kere görüşmüştüm. O akşamki tutumundan bana akıldanelik etmek istediği açıktan açığa anlaşılıyordu. Sonradan yayınladığı muhtıradan başka maruzatı da vardı. Keşke bunları da neşretmiş olsaydı. Murat Bey'in hayal ile muhali gerçekleştirmek için pek çok şeyler ileri sürdüğü görülür ve elbette bana hak verilirdi. Murat Bey iyi niyet sahibi bir adamdır. Yalnız kendisine çokça güveni ve güzelliğe de ifrat ölçüsünde düşkünlüğü vardır. Bu kusurları yüzünden hiçbir işte muvaffak olamadı. 31 Mart patırtısında Murat Bey'i olaylar değil, kendi kendisi karıştırdı. 3. Ordu'dan gelen subaylarla sonradan cemiyete katılanları asker sivil herkesi tahkir eden tutumu ile dünyayı kendi başına yıktı. Olayların ve acemi bir yönetimin her gün bir başka biçimde hazırladığı yanıcı maddeler bir gün elbette patlayacaktı. Hatta 31 Mart'a kadar gecikmesi bile şaşılacak şeydir. Hiç kimseye hesap vermek zorunda olmadığım bu zamanda yemin ile temin ederim ki ben bir fenalık olmamasına elimden geldiği kadar çalıştım. Tehlikenin gecikmesinde bu hayırlı çalışmaların tesiri olduğunu sanırım. Halk sinirlendikçe İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri kasılmayı ve gözdağı vermeyi arttırıyorlardı. 31 Mart'tan 1-2 ay önce Pera Palas Oteli'nde verilen pek parlak ziyafette Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey, İttihat ve Terakki'ye karşı gelenleri kahredip yok edeceklerini şatafatlı bir nutukla açıktan açığa ilan etmişti. Basının bu nutuk etrafında kopardığı gürültü 31 Mart'ın acıklı yankısı değil midir? Cemiyetin gazeteleri etrafı ölümle, yangınla korkutuyorlardı. Kuvvetlerine güveni olanlar hiçbir zaman korkutmak tenezzülünde bulunmazlar. Birdenbire iktidar mevkiine hakim olan efendiler bu ürkütme edebiyatı ile bir kere daha zaaflarını ilan ediyorlardı. Küçük ve ehemmiyetsiz olaylar bir kenara bırakılırsa 31 Mart vakasının başlıca sebepleri ve etkenleri yazdığım olaylardır. Ayaklananlar arasında saraya uzaktan yakından ilişiyor olanlardan hiç kimsenin bulunmaması da gösterir ki ben o meselenin içinde değildim. 10 Temmuz'dan sonra verilmiş bir iki jurnalin kağıtlarım arasında bulunması güya benim meşrutiyetten sonra böyle şeylerle uğraştığımı ispata yetermiş. Tütün kıyıcısı Mustafa Efendi bir iki defa şunun bunun kağıtlarını getirmişti. Sadece durumu anlamak ve öğrenmek için kabul ettim. Başkatip Cevat Bey'in Mustafa Efendi'yi böyle şeylerle beni meşgul etmemesini ihtar ile ayıpladığını ve çıkıştığını işitmiş ve Cevat Bey'e hak vermiştim. Hareket ordusunun Selanik'ten hareket ettiğini ilkin Osmanlı Bankası haber verdi. Gelecek kuvvetin derme çatma şeyler olduğunu ve gönüllü namile peşlerine takılan kafilenin mahiyetini anlamakta gecikmedim. Hassa ordusunun İstanbul'daki erleri gerçekten iyi hazırlanmış, hem hilafet makamına hem şahsıma sadık, seçkin askerlerdi. Hareket ordusunun yolda durdurulmasını başta Nazım Paşa olduğu halde sadık devlet ileri gelenleri bana tavsiye ettiler, kabul etmedim. Edirne'deki ordunun kısmen hareket ordusuna katılmış olduğunu da haber verdiler, hiç telaş etmedim çünkü yaptıklarımda beni korkutacak bir şey yoktu. Ayastefonos'tan İstanbul üstüne yürüdükleri zaman İstanbul'daki askerlerin kışlalardan çıkarılmamasını ve mukabelede bulunulmamasını şiddetle istedim ve tembih ettim. Kışla içinden çıkıp da mesela kağıthane sırtlarına yayılsalardı bu askeri Selanik'in derme çatma askeri mi yenerdi? Ben askerlerimin arasında kan dökülmesini istemedim. Görüyordum ki artık bana milletin güveni yoktur. Ortalık yatışınca kendiliğimden istifa edecektim. Bu isteği daha önce de açıklamıştım. Engel oldular. Ahmet Rıza Bey ile ilk görüştüğüm zaman eski muarızım bana demişti ki, ''Efendim, artık milletinizle aranızda hiçbir uyuşmazlığınız yoktur. Zat-ı Hümayununuz bundan sonra başımızda olarak Mikado'nun Japonya'ya ettiği hizmetleri kendi mülkünüze yapacaksınız.'' Japonya'yı Osmanlı ülkesine benzetmek ve bunun padişahından onun imparatoru gibi başarı beklemek ne kadar uygun olur bilmem. Japonya, Atlas Okyanusu'nun bir tarafına çekilmiş adalara yerleşmiş, tek din, tek millet olarak milli birliğini sağlamış büyük bir toplum. Dünyada hiç benzemediği bir kıta varsa o da bizim biçare memleketimiz. Kürt'le Ermeni'yi, Rum'la Türk'ü, Arap'la Bulgar'ı nasıl birleştirirdim? Benden sonra idareye el koyanlar, aleyhimizdeki milletlerin arasındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırdılar. Bizi tutan ırklar arasına da uyuşmazlıklar yerleştirdiler. Bir kilise kanunu ile Rumlar, Bulgarların kucağına atıldı. Türklere de milliyet gayreti, din gayretinin üstüne çıkartılarak Araplar küstürüldü. Bunlar yanlış hareketlerdi.